Ayrım 7. Sayfa 46. 7. Hasan Malik yerden 1500 metre yukarıdaki helikopterden bakıp Land Cruiser'ın uzaklaşmasını izledi. Pilota dönüp başını salladı. 10 dakika sonra helikopter kumları savurarak mezarların yakınında bir yere kondu. Motorların ıslığı durunca peşinde Nidal helikopterden indi. Kavurucu öğleden sonra güneşi ciğerlerini soluksuz bıraksa da bütün hayatları boyunca çöl denen bu fırının içinde yaşamışlardı. Uzakta Kane'in Land Cruiser'ından yükselen toz bulutunu kumrana doğru kaybolmasını seyretti. Sanki ne olduğunu bilmediği bir şeye kulak veriyormuş gibi çöl rüzgarının mırıltısına kulak verdi. Oysa kısacık bir an hayaletimsi sesler duyar gibi oldu. O parlayıp sönen ani anımsamalardan birinde yeniden 15 yaşında babasının ucuz bluzinlerini ve yıpranmış sandaletlerini giymiş, Kumran'daki harabeleri kazan yoksul bir Arap çocuğuydu. O günden bugüne o kadar çok şey olmuştu ki. Mezarlara doğru yürüdü. Çakıl taşlarıyla doldurulmuş düzenli çerçevenin içine bırakılmış zambaklara baktı. Anne babası çoktan ölmüş, kireçli toprağa gömülmüştü. İlk ölen babasıydı. Jack Kane'in babasıyla aynı gün, aynı kazada. O günü asla unutmayacaktı. Asla. O gece annesi Kudüs'teki bir kuzeninin yanına gitmiş, bir daha da dönmemişti. Polisin Hasan'a anlattıklarına göre kendini asmıştı. Neden astığını biliyordu Hasan. Bedevi bir ana, kocası ve geliri olmadan kısır bir hayat yaşamaktansa ölümü yeğlerdi. Kardeşi Nidal ile kız kardeşi Fevziye'yi teselli etmek mümkün olmadı. Hasan'ı da öyle. Ne var ki ilk günlerin uyuşukluğu geçince içinde korkunç bir kararlılığın kıvılcımları çaktı. Küçük Nidal ile Fevziye'yi yetimhanenin kaderini bırakmayacaktı. Bir arada kalacaklardı. Önce annesiyle babasını gömdü, ardından da Onur'unu. Kudüs sokaklarında dilenmeye, karınlarını ancak açlıktan ölmeyecek kadar doyurmaya çalıştılar. Nidal ve Fevziye ile birlikte pis eşiklerde uyudular, sıçanların cirit attığı aralıklarda, çöp kutularında yemek artığı aradılar. Kış gelince kardeşleri üşümesin diye kirli ceketini onlara örttü. Kendisi soğuktan dondu. Nidal başından beri sağlıksız bir çocuktu. Sokaklarda yetersiz beslenerek geçirdiği günler pek yararlı olmamış, hastalık nöbetlerinin birkaçında ölüme oldukça yaklaşmıştı. Buna rağmen sanki küçücük karnında bir ateş yanıyormuş gibi hayatta kalmayı başardı. Çok zaman olmuştu ya, ne derdi babaları? Geçmişimizden asla kaçamayız. Baştan da yazamayız diye düşündü Hasan. Oysa geleceğimizi değiştirebiliriz. Ve geleceği değiştirirken de geçmişimizin yanlışlarını düzeltebiliriz. Koluna dokunan Nidal ağabeyini düşünden kopardı. Randevumuza gecikiyoruz Hasan. Şu anda bizim için en önemli randevu bu. Nidal ağabeyinin sesini çok sakin ama her zamanki gibi son derece tehlikeli olduğunu düşündü. Gözleri kararlılıkla parlıyordu. Tabii Hasan, haklısın. Sen helikoptere dön, ben hemen gelirim. Nidal tek kelime etmeden çekildi. Hasan kardeşinin helikoptere doğru yürümesini izledi. Nidal'ın süpürge sapı gibi sıskalığını görmek içindeki korumacılık dürtüsünü uyandırıyordu. Havada bir kuşun çığlığını duydu. Başını kaldırıp baktığında tepesinde daireler çizen Şahin'i gördü. O anın önemli olduğunun bilinciyle dikkatini toplamaya çalıştı. Acele edilecek bir an değildi. Tam tersine tadını çıkarmak gerekiyordu. Çünkü Roma'da olanlar her şeyi değiştirmişti. Değiştirdiğinden emindi. Döndü, Robert ve Margaret Kane'in mezarlarına baktı. İçinde bir öfke dalgası kabarana kadar uzun uzun baktı. Hiç konuşmadan ayağını kaldırdı. Ezilmiş bir yeşil sap ve beyaz çiçek peltesine dönene kadar ayakkabısıyla zambakları ezdi. Üzerlerinde tepinip tekmeler attı, çakıl taşları dağıttı. Kendini iyice kaybedip mezarların üzerine ağız dolusu tükürdü. Sonra yeniyle dudaklarını sildi, kardeşinin peşinden helikoptere yürüdü. 8. Kumran, Lut Gölü, İsrail. Gerçekten inanılmaz. İşte kendin bak. Önce senin görmeni istedim Jack. Ne de olsa bunları bulan sensin. Ellerinde beyaz lateks eldivenler geçirmiş olan Jack Kane, büyüteci sıkıca kavradı. Bu söylediklerinizden emin misiniz profesör? Heyecanı giderek artarken 2000 yıllık parşömenin üzerindeki soluk çizgileri inceledi. Masanın üzerine kısmen açılmış parşömenin kenarları yüzlerce yıl toprak bir çömlekte gömülü kalmanın etkisiyle sepya rengine dönmüştü. İki adam Profesör Green'in başvuru kitapları bulunan sandıklar, bir kamp yatağı, bir masa ve katlanabilir iskemlelerle tıka basa dolu çadırındaydılar. Jack tepede sallanan bütan gazı lambasının ışığında elindeki büyüteci kullanarak parşömenin üzerindeki yazıları okumaya çalıştı. Gözlerinin önünde, üzerinde tozlardan temizlenmiş eski Aramice harflerden soluk satırlar duruyordu. Gerçekten emin misiniz? Neden emin miyim Jack? Diye sordu Profesör Donald Green kaşlarını çatarak. Çevirinizden. Green'in keyfinin kaçtığı sesindeki öfkeden belliydi. Elbette eminim. Herkes yattıktan sonra Yasmin'le birlikte kalıp üzerinde çalıştık. Parşömenin 5 santim kadarını temizleyince zarar vermek korkusundan daha fazlasını yapamazdım. Ortaya çıkan metni çözmeye giriştim. Emin olmasaydım Yasmin'i gönderip seni uyandırmasını ister miydim? Jack uykulu gözlerini ovuşturdu. Green'in sistemini duymazdan gelip bütün dikkatini önündeki yazılara vermeye çabaladı. Ne de olsa saat sabahın 5'ini geçmişti. Uyandırdığınıza sevindim profesör. Zaten yarı uyanıktım. Uyku tutturamıyordum. Profesör Green çevresine enerji saçan dev gibi bir adamdı. Saygın görünümlü, kır saçlıydı. Sırtındaki haki renkli tropikal gömleğin apoletlerinden birinin düğmesi kopmuş, sarkıyordu. Yarım gözlüğünü çıkardı, heyecanla başını salladı. Pekala, devam et. Üçüncü ve dördüncü satırları çevir. Sabırlı olun profesör. Benim basit Aramice bilgim sizinkinin yanına bile yaklaşamaz. Üstelik yazılardan bazıları da çok silik. Bütün coşkusuna rağmen zihni uyuşmuş gibiydi. 40 kişilik ekiptekilerin çoğu gibi geç saatlere kadar kalmış, Kumran mağaralarından birinde bu perşomenin bulunmasını biralarla kutlamıştı. Profesörün yeğeni gelip uyandırdığında yatağa uzanalı ancak 2 saat olmuştu. Profesör omzunun üzerinden bakıp, "İstersen ne yazdığını söyleyeyim sana," dedi. "Hayır," dedi Jack, "galiba söktüm." Parşömenin üzerindeki silik çizgileri incelerken sesi şaşkınlıktan boğuk boğuktu. "Tanrım, haklısınız, inanamıyorum." Profesör heyecanla, "Tabii haklıyım," dedi. "Kumran'da buna benzer başka bir belge bulunmadı. İkimiz de bunun benzersiz bir parşömen olduğunu kesinlikle biliyoruz." Jack Green'in haklı olduğunu düşündü. Kumran Vadisi'nde buradan 200 metre ötede bir yerde Bedeviler 1947 yılında o ünlü Ölü Deniz parşömenlerinden yüzlerce tomar bulmuşlardı. Çoğu milattan önce 250 ila milattan sonra 70 yılı arasında yazılmış ve Eseniler tarafından gömüldükleri yerde binlerce yıl kalmışlardı. Tomarlar dünyayı yerinden oynatacaktı. Deri parşömenler, papirüs ve bakır tomarlar Esenilerin Hazreti İsa döneminde de var olan hoşgörüsüz Yahudi dini topluluğunun hayatını anlatıyordu. Bulunanların arasında eski ahitin bazı bölümleriyle yeni ahitin hiç bilinmeyen kısımları vardı. Parşömenlerin onarılması ve çevirisini Kudüs'teki bir Fransız Arap ilahiyat okulu olan École Biblique'in müdürü Peder Roland Devaux üstlenmişti. Katolik papazların egemenliğinde bu iş onlarca yıl sürmüş ve sürekli tartışma konusu olmuştu. Sonunda Vatikan'ın bütün belgelerinin kamuoyuna açıldığını açıklaması için tomarların bulunmasının üzerinden 50 yıl geçmesini beklemek gerekmişti. Ne var ki Devon'un çalışmasındaki yavaşlık ve bu çalışmayı saran aşırı gizlilik merakı, kimi üst düzey Vatikan yetkililerinin parşömenlerde açıklanan bazı zarar verici bilgileri insanlıktan saklamak istedikleri görüşünü daha da körükledi. Bu görüş asla doğrulanamasa da Ölü Deniz parşömenleri öylesine zengin bir kaynaktı ki İlk parşömenin bulunmasından 60 yıl sonra bile kazılar hala devam ediyordu. Şimdi de eski parşömenlerden birini bulup çıkartan oydu, Jack Gane. Oysa bu diğerlerinden çok ama çok farklıydı. Bir gün önce öğleden sonra kazı alanının A bölgesi olarak adlandırılan güney bölümünde kumranın görüntüsünü oluşturan birçok mağaradan birini araştırırken iki karış uzunluğunda pişmiş topraktan yapılıp mühürlenmiş bir kap bulmuştu. Mührü söktü, kabın içinden dürülüp yıpranmış bir keten beze sarılmış tek bir deri parşömen çıktı. Parşömen dağılabilecek gibi ama sağlam görünüyordu. İçinde bir heyecan kabardı. Malzemenin durumuna ve yazının aramicesine bakıldığında bunun daha önce bulunmuş parşömenlerle aynı dönemden kaldığı anlaşılıyordu. Profesör Green, zarar vermeden yapılabileceğinin azamisine göze alıp dere tabakanın 5 santimlik ilk kısmını açınca parşömenin kısmen hasarlı olduğunu gördüler. Üzeri yazılı parşömenin bazı bölümleri yok olmuş, yerlerinde delikler ya da kenarı tırtıklı boşluklar kalmıştı. Ancak yine de bazı sözcük kümelerini sökmek mümkündü. Özellikle de ikisi, ikinci satırdaki belli belirsiz okunabilen iki sözcük, sanki yerinden fırlamış, Kane'in nabzını hızlandırmıştı. Yeshua ha Mesiah. Yeshua ha Mesiah. Yani İsa Mesih. Hazreti İsa. Tek ve basit bir nedenle bu ismin parşömende bulunmasının son derece önemli olduğunun farkında edecek. Son 60 yılda ortaya çıkarılan Ölü Deniz parşömenlerinin çoğu Yahudi belgeleriydi ve içlerinde Hristiyanlıkla ilgili pek bir şey yoktu. Bulunan 870 parşömenin ve on binlerce tomar parçasının hiçbirinde Hazreti İsa'nın adına rastlanmamıştı. Ne ona ne de müritlerine herhangi bir gönderme yoktu. Bugüne kadar. Profesör, üzerinde çakı var mı diye sordu. Var. Cebinden kullanılmaktan aşınmış dört parmak uzunluğunda bir gerber çıkardı. Keskin uçlu titanyum bıçağı minik parçaları toplamak için kullanırdı. Buyurun diyerek çakıyı profesöre uzattı. Profesör çakının ucuyla parşömenin kenarını kaldırırken heyecanı artıyordu. İlk satırları oluşturan cümlelere bir bak. Kelimeler seçilebiliyor. Bu parşömende çok tuhaf bir şey yazıldığı kesin. Görüyor musun? Sol işaret parmağı Arami dilinde yazılmış ilk silik sözcüklerin üzerinde dolaştı. Sayfanın üzerinde 8 satır sağdan sola doğru yazılmış İbranice yazılar var. Green okumaya başladı. İlk satırların birebir çevirisi şöyle. Bu öykü İsa Mesih olarak bilinen kişiyle ilgilidir. Kaysarıya'dan adının ünlendiği Dora'ya gittiğinde bütün vaatlerine rağmen körleri ve hastaları iyileştirmeyi hiç başaramadı. Kısa süre sonra Romalılarca Dora'da tutuklandı, yargılanıp suçlu bulundu ve infazına karar verildi diyor. Okumasını bitirince alnında biriken terleri sildi. Çakıyı masanın üzerine bırakıp Jack'e döndü. Bu da çok şaşırtıcı. Öyle ya, tarihi belgelerden hiçbirinde İsa'nın Kaysarıya ya da Dora'ya gittiğinden veyahut Dora'da tutuklanıp ölüme mahkum edildiğinden söz edilmiyor. Mısır'da, Ürdün'de, İsrail ve Lübnan'da bazı yerlere gittiği biliniyor da, İsrail'in kuzeyinde, Akdeniz kıyısındaki Kaysarıya ve Dora'da bulunduğunu gösteren hiçbir kayıt yok. İncil tarihi bilginizden eminsiniz değil mi? Yaşlı profesör gülümsedi. Elini soktuğu cebinden bir BlackBerry çıkardı. Teknoloji tanığımdır. Kontrol ettiniz mi? Dönemin uzmanı olabilirim. Ama ben bile ikinci kez kontrol ederim. Kesinlikle emin olabilmek için internette iki kusursuz İncil sitesine girdim. Ne gördünüz? Hazreti İsa genellikle Tiberiye'de oldukça ufak bir bölgede dolaşır biliniyordu. Oysa hem Kaysarıya hem de Dora 100 kilometre uzakta Akdeniz'in kıyısında. O dönemde Dora Roma denetiminde bir Suriye kenti. Halkı Yahudi değil. Tam tersine Yahudilerle kavgalı insanlar. Kaysarıya ise Samara eyaletinde. Körlerle hastaları iyileştirmede başarısız olmaya gelince Ellerini açıp omuzlarını silkti. Dediğim gibi çok şaşırtıcı. Bir anlam ifade etmiyor. İncil araştırmacılarının kafasını karıştıracağından eminim. Jack gözlerini ovuşturdu. Parşömenin üzerindeki yazılara bir daha bakıp başını salladı. Green, Aramice konusunda uzman olduğundan bir yanlış ihtimalinden söz edilemezdi. Bilmece gibi olduğu kesin profesör. Profesör yenilgiye uğramış gibi okuma gözlüklerini masanın üzerine attı. Beynim allak bullak oldu bile. Jack tulumunun cebinden derisi yıpranmış bir defter çıkardı. Metni deftere kopyalamamın bir sakıncası var mı? Bulan sen olduğuna göre istediğini yap. Ben sadece parşömenin geri kalanından sözcükleri yerine yerleştirmemize imkan verecek daha fazla bilgi çıkarmayı umuyorum. Ama gerçeği söylemek gerekirse vazgeçip işi oluruna bırakmaya karar vermeden önce parşömeni biraz daha açmayı başardım. Gördüğüm yazılar aklımı karıştırdı. Nasıl? Abuk sabuk sözler gibiydi. Tamam, parşömendeki delikler dışında Aramice harfler okunaklıydı ama görebildiğim birkaç kelimenin anlamı yoktu. Sanki birbirine karıştırılmış ya da yabancı bir dilde yazılmış gibi. Baş ve işaret parmaklarını bastırarak gözlerindeki uykuyu kovmaya çalıştı. Bitkinliğimden olmalı. Uyumayalı 24 saat oluyor. Gözlerim bilardo topu gibi. Jack elindeki büyüteci bıraktı. Bu gece elinizden geleni yaptınız. Parşömenin geri kalanını sökmek için uzman yardımı alırız. Yoksa devam edip parşömene zarar vermek yazık olur. Profesör soluğunu boşalttı. Ben de öyle düşündüm. Her neyse, çok şaşırtıcı bir buluş. Yıllardan beri bulunmuş tomarların içinde bir kere bile Hazreti İsa'nın adı geçmiyor. Oysa o ad işte burada, açıkça okunuyor. Benzersiz bir belge bulunacak. Bizzat İsa'nın üzerine yeni ve çok önemli bir ışık tutabilecek bir belge. Sırtının sıvazlanmasını hak ettin. Jack'in omzunu sıvazladı. Teşekkürler profesör. Daha da önemlisi, bu buluş İsa'nın varlığını kanıtlamaya yarayacak. İncil dışında böyle sağlam bir kanıta pek rastlanmıyor. Bana kalırsa yalnız bu bile ayrı bir kutlama yapmaya değer. Portatif karyolasının yanı başındaki eski deri sandığa doğru gitti. Ekiptekiler haberi aldıklarında daha da şaşıracaklar. Benimle bir kadeh içer misin? İçersin tabii. Jack not almayı tamamlayıp yorgunca gülümsedi. Pas geçsem alınır mısınız profesör? Yatmadan önce yeterince bira içmiştim zaten. Yarın uzun bir gün olacak. Böylesi bir anı kaçırmak söz konusu olamaz. Sandıktan bir Wild Turkey şişesiyle iki kadeh çıkardı. Kolunu kanırtmak zorunda bırakma beni. Jack defteri cebine tıkıştırırken, öyleyse sadece bir kadeh dedi. Green, Wild Turkey şişesinin mantarını dişleriyle çıkarıp tükürdü ve kadehleri cömertçe doldurdu. Hemen mideye indir. Çoktan hak ettin Jack. Jack içkiden bir yudum aldı. Teşekkürler profesör. Parşömenin bilim insanlarında heyecan uyandıracağını bahse girelim mi? Kim bilir, bakarsın içinde yerleşik inançlara meydan okuyan ya da reddeden bilgiler, hatta tehlikeli bir şeyler vardır. Aslına bakarsan şerefe kadeh kaldırmayı öneriyorum. Neyin şerefine? Yaşlı profesör gülümsedi. Kadehini tokuşturdular. Bu bulduğum parşömende neler yazılıysa insanların aklını başından alacak. Ayrım 7 sonu. Sayfa 56. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Donald Green. Donald Green. École biblique. ECOLE. BIB. LIQUE. Roland Devo. ROLAND. DE. VAUX. Yeshua HaMesiah. YESHUA. HA MESHIAH. Wild Turkey. W İLD TURKEY